Ayrım 13, sayfa 135. Ama 615. gece olunca demiş ki, hangi araçla bu işi göreceğimi sorarsan, işte bu başlıkla diye yanıt vermiş. Ve Hasan ona sihirli başlığı göstermiş. Onun önünde deneme yaparak başlığı kafasına geçir geçirmez ortadan kaybolmuş. Sonra ona Tanrı'nın onu kurtulmaları için nasıl yoluna çıkardığını anlatmış. Görkem de yanakları sevinç ve pişmanlık gözyaşlarıyla kaplı Hasan'a "Ah, çektiğimiz tüm dertler senden izinsiz Bağdat'taki konutu terk etmemden ortaya çıktı. Sevgilim, lütfen hak ettiğim sistemlerden beni bağışla. Çünkü şimdi anlıyorum ki bir kadın kocasının değerini bilmelidir. Kusurumu affet. Tanrı önünde ve senin önünde bağışlanmak diliyorum." Tüylü giysiyi yeniden görünce ruhumun onu dolduran heyecana karşı duramayışı belki biraz özür sayılır, bağışlanmam için demiş. Hasan da, "Vallahi ey Görkem, asıl ben suçluyum. Seni Bağdat'ta tek başına bıraktığım için. Oradan her ayrıldığımda seni de yanıma almalıydım. Ama gelecekte bu hep böyle olacak, emin olabilirsin." diye yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyleyerek onu omzuna almış, aynı şekilde yaşlı kadının da elinden tutmuş ve kafasını başlıkla örtmüş. Böylece üçü de görünmez hale gelmişler, saraydan çıkmışlar ve Nasır ile Mansur'un saklı bulunduğu 7. adaya doğru yola koyulmuşlar. Hasan çocuklarını sağ salim görmekle, heyecanın sınırına ulaşmış olmakla birlikte sevecenlik taşkınlıklarıyla zaman yitirmek istememiş, iki küçüğü yaşlı kadına teslim etmiş, o da bunların her birini birer omzuna ata biner gibi oturtmuş, sonra Görkem kimseye görünmeden hepsine yeni üç tüy giysi almayı başarmış, bunları giyinmişler. Sonra üçü de el ele tutuşarak hiç üzülmeden Vakvak Adası'nı terk edip Bağdat'a doğru uçmuşlar. Tanrı onlara güvenlik sağladığından küçük konaklamalarla bir sabah Barış Kenti'ne ulaşmış ve konutlarının taraçasında yere inmişler. Ve oradan kederlerin ve tedirginliklerin epey zamandır hasta ve neredeyse kör ettiği Hasan'ın zavallı annesinin bulunduğu salona inmişler. Hasan bir an için kapıyı dinlemiş ve içeriden gelen kadının inleyen ve umutsuzluk saçan sesini duymuş. Sonra kapıyı çalmış. Yaşlı kadın, "Kapıda kim var?" demiş. Hasan, "Anneciğim, açtığı yaraları onarmak isteyen Talih kapında." diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten Hasan'ın annesi, bunun bir düş mü yoksa gerçek mi olduğunu bir türlü anlamayarak zavallı bacaklarıyla kapıyı açmaya koşmuş. Ve karşısında oğlu Hasan ile eşini, torunlarını ve onların ardında sessizce duran yaşlı Amazon'u görmüş. Duyduğu heyecan ona çok ağır geldiğinden kapıdakilerin kollarına baygın düşmüş. Hasan onu gözyaşlarıyla yıkayarak kendine getirmiş ve yavaşça bağrına basmış. Görkem de ona doğru ilerlemiş ve kendini uçma içgüdüsüne kaptırdığından dolayı özürler dileyerek onu binlerce okşayışla sarmış. Sonra mızraklılar anasını öne sürerek onu koruyucuları ve kurtuluşlarının nedeni olarak kendisine tanıtmışlar. Ve o sırada Hasan annesine başına gelen harika serüvenlerin tümünü anlatmış. Onları burada tekrarlamanın yararı yok ve hepsi birden birleşmelerini sağlayan Yüce Tanrı'ya şükretmişler. Ve o zamandan sonra en zevkli ve en mutlulukla dolu bir hayat yaşamışlar. Ve her yıl birlikte kervan halinde büyülü dümbelek sayesinde Hasan'ın kardeşleri olan 7 sultanı Bulutlu Dağ üzerindeki Yeşil Tepecik'teki sarayda ziyaret etmişler. Ve böylece zevk ve sevincin acımasız yıkıcısı onları ziyaret edinceye kadar birçok yıl geçirmişler. Biz görünen görünmeyen varlıklara egemen olan ölümü hiç tanımaksızın canlı ve sürekli olana övgüler yağdıralım ve zaferler dileyelim. Şehrazat bu harika öyküyü anlatıp bitirince küçük Dünyazat onun boynuna sıçramış ve onu dudaklarından öpmüş ve ona "Ablacığım, bu öykü ne kadar harika ve zevkle doluydu ve ne kadar hoş ve tatlıydı. Ah, bilsen gül goncasını ne çok sevdim ve onu da Hasan'ın Görkem ile aynı zamanda eş olarak almayışına ne çok üzüldüm." demiş. Şah Şehriyar da "Şehrazat bu şaşırtıcı bir öykü." demiş ve "bana neredeyse yarın yerine getirmek istediğim birçok şeyi unutturuyordu." demiş. Şehrazat ona ey şah, ama sana anlatmak istediğim tarihsel yellenme hakkındaki öyküyle kıyaslanınca hiçbir şey değil." demiş. Şah Şehriyar da "Sen ne diyorsun Şehrazat? benim bilmediğim bu tarihsel yerlenme nedir deyince Şehrazat, eğer hala hayatta kalırsam ben de şaha onu anlatmak istiyordum demiş. Şah Şehriyar kendi kendine, bu söylediği konuda beni aydınlatmadıkça kuşkusuz onu öldürtmeyeceğim demiş. Şehrazat da o anda sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 616. gece olunca demiş ki, bu küçük öykü bize nezaket kurallarına aldırmayan neşeli kişiler divanı aracılığıyla ulaştı. Onu sana daha fazla ertelemeden anlatacağım demiş. Ve Şehrazat şu öyküyü anlatmış. Nezaket kurallarına aldırmayan neşeli kişiler divanı, tarihsel yerlenme. Anlatırlar ki, ancak Allah en doğrusunu bilir. Yemen'in Keykeban kentinde Fazli kabilesinden Ebul Hüseyin adlı bir bedevi varmış. Bu kişi epey zaman önce bedevi yaşamını terk etmiş, seçkin bir kentli ve en varlıklı tacirler arasında sayılır olmuş. Gençliğinde bir kez evlenmişse de Tanrı eşini bir yıllık evlilik yaşamından sonra rahmetine kavuşturmuş. Bundan dolayı Ebul Hüseyin'in dostları onu şairin sözlerini tekrarlayarak boyuna yeniden evlenmeye zorluyorlarmış. Ayağa kalk arkadaş, bahar mevsiminin boşuna geçip gitmesine izin verme. Genç kız karşında duruyor, evin içinde bir kadının tüm yılı gösteren bir takvim olduğunu bilmez misin? Sonunda Ebul Hüseyin dostlarının bütün bu sıkıştırmalarını artık dayanamadığından gidip evlilik için aracılık eden yaşlı kadınlarla görüşmeye karar vermiş. Ve sonunda deniz üzerinde parlayan mehtap kadar güzel genç bir kızla evlenmiş. Ve düğünleri için büyük şenlikler düzenleyerek ulemalar, fakirler, dervişler ve hocalarla birlikte tüm dostları ve tanıdıkları davet etmiş. Ve evinin kapılarını ardına kadar açmış ve çağrılılarına öteki şeyler arasında 7 ayrı renkten pirinç pilavı, şerbetler, içi fındık, badem, fıstık ve kuru üzüm doldurulmuş kuzu ve kızarmış ve tümüyle ortaya konmuş bir yavru deve bulunan her türden yemek yedirmiş. Herkes neşe içinde yiyip içerek mutlulanmış. Yeni gelin de her seferinde bir öncekinden daha güzel giysiler içinde birbiri ardından 7 kez dolaştırılarak çağrılılara gösterilmiş. Sonra da gözleri yeterince doyum sağlamayan çağrılar için orada bulunanların arasında 8. kez dolaştırılmış. Bunu izleyerek yaşlı kadınlar onu gerdek odasına sokmuşlar ve bir taht gibi yüksek bir yatağın üzerine yatırmışlar. Ve güvey içeri girdiği zaman onu nasıl bulması gerekiyorsa öylesine hazırlamışlar. O sırada Ebul Hüseyin geçit alayının ortasında ağır ağır ve saygın bir tavırla yeni gelinin odasına girmiş. Kendi kendine durumunu kanıtlamak ve karısıyla geçitteki kadınlara ne denli incelik ve ölçü içinde olduğunu göstermek üzere bir divana oturmuş. Sonra kadınların hayırlı dileklerini kabul etmek ve kendisini utangaç bir görünümle beklemekte olan genç kızın uzandığı yatağa yaklaşmadan önce onlara izin vermek üzere ağır başlılıkla ayağa kalkmış ve tam o sırada ne felaket ya Rabbi! Ağır etlerle ve içkiyle dolu karnından alabildiğine gürültülü, müthiş ve kocaman bir yellenme kopmuş. Allah kötülükten ırak eylesin. Bu gürültüyü duyan her kadın sanki hiçbir şey olmamış gibi yüksek sesle konuşarak yanındakine dönmüş ve aynı şekilde genç gelin de gülüp alay edecek yerde bileziklerini şıngırdatmaya başlamış. Ama Ebul Hüseyin utanmanın sınırına ulaşan bir utanca kapılarak acele bir ihtiyacı ileri sürerek avluya inmiş. Kısrağını koşumlandırmış ve sırtına atlayarak evini, düğünü ve karısını terk etmiş. Kaçıp gecenin karanlıklarına karışmış. Kentten çıkarak çöle dalmış. Buradan deniz kıyısına ulaşmış ve orada Hindistan'a yola çıkmak üzere bulunan bir gemi görmüş. Gemiye binip Malabar kıyılarına ulaşmış. Orada Yemen asıllı birçok kişiyle tanışmış. Bunlar kendisini ülkenin hükümdarına önermişler. Hükümdar da ona tam bir güven göstererek kendisini muhafızlarının başına getirmiş. Bu ülkede 10 yıl kalmış. Saygı ve onur kazanmış ve zevkli bir yaşamın huzurunu tatmış ve yerlenmeyi her hatırladığında onu kötü kokuları kovarcasına aklından çıkarmış. Ama 10 yılın sonunda içi sızlayarak doğduğu yerin özlemini duymuş ve yavaş yavaş kendini bir çöküntüye kaptırmış ve evini ve kentini düşündükçe iç çekmeye başlamış ve geri dönme arzusuyla neredeyse ölecekmiş. Ve bir gün ruhunun isteğine artık karşı koyamayarak hükümdardan izin almaya gerek bile görmeden oradan kaçıp Yemen'in Hadramut kentine ulaşmış. Oradan derviş kılığına bürünerek Keykeban kentine yürüyerek yol almış. Oraya böylece adını ve durumunu gizleyerek ulaşmış. Oradan eski evinin taraçasını ve yöresindeki taraçaları görmüş ve kendi kendine "İnşallah beni kimse tanımaz, Allah öykümü onlara unutturmuştur" demiş. Ve böyle düşünerek tepeden inip evine ulaşmak üzere yola koyulmuş yürürken 10 yaşındaki küçük bir kızın başından bit ayıklayan yaşlı bir kadın görmüş. Küçük kız yaşlı kadına "Anneciğim, ben yaşımı öğrenmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımdan biri benim yıldız falıma bakmak istiyor. Hangi yıl doğduğumu bana söyler misin?" diye sormuş. Yaşlı kadın bir an düşünüp "Sen kızım tam Ebul Hüseyin'in yerlendiği yılda doğdun" diye yanıt vermiş. Bahtsız Ebul Hüseyin onun sözlerini duyunca ters geri edip bacaklarını rüzgara kaptırarak koşmaya başlamış. Ve kaçarken kendi kendine "Baksana, senin yerlenmen takvimlerde tarih olmuş ve hurma ağaçlarında çiçek açtıkça çağlar boyu anılacak" demiş. Ve yeniden Hindistan'a dönünceye kadar koşmasını kesmeden yolculuğunu sürdürmüş. Ve ölünceye kadar acı içinde sürgün yaşamış. Tanrı'nın acıması ve bağışlaması onun üzerine olsun. Sonra Şehrazat aynı gece şu öyküyü de anlatmış. İki Soytarı. Aynı tarzda duydum ki ey bahtı güzel şah, Suriye'de Şam kentinde kaba şakalarıyla ün sağlamış tuhaf biriyle Kahire'de aynı niteliklerinden ötürü daha az ünlü olmayan bir başkası yaşamaktaymış. Kahire'deki benzerinden sık sık söz edildiğini işiten Şamlı soytarı, her zamanki müşterileri boyuna ona, "Hiç kuşku yok, Mısırlı senden çok daha muzip, daha zeki, daha yetenekli ve de senden daha tuhaf. Ve yöresindeki topluluğu senden daha iyi eğlendiriyor. Eğer bize inanmak istemiyorsan, Kahire'ye gidip marifetini kendi gözlerine görmen yeter. Üstünlüğünü sen de anlarsın" dedikçe onu tanımayı çok istemiş. Müşterileri öyle bastırmışlar ki sonunda adam, "Vallahi anlıyorum ki onun hakkında söylenenlerin gerçekliğini Kahire'ye gidip gözlerimle görmekten başka yapacak şey yok" demiş. Ve yol hazırlığı yapıp kendi kenti olan Şam'dan ayrılmış ve Kahire'ye doğru yola koyulup Allah'ın izniyle sağ salim oraya ulaşmış. Ve gecikmeksizin rakibinin evi hakkında bilgi edinmiş ve onu ziyarete gitmiş. Her bakımdan büyük bir konukseverlilikle ve en candan hoş gelme dilekleriyle karşılandıktan sonra onurlandırılıp barındırılmış. Bunu izleyerek ikisi birden karşılıklı olarak dünyanın önemli işlerinden konuşup geceyi hoşça geçirmişler. Ertesi sabah Şam'dan gelen adam Kahireli'ye, "Vallahi arkadaş, ben Şam'dan Kahire'ye kendi gözlerimle senin durmadan kentte çevirdiğin dolapları ve güldürme yöntemlerini görmek için geldim. Ve bu konudaki bilgilerle zenginleşerek ülkeme dönmek fikrindeyim. Bunca merakla görmeyi dilediğim şeyleri görüp tanıklık etmeme yardım eder misin?" demiş. Öteki de, "Vallahi arkadaşım, benim hakkımda böyle konuşanlar kuşkusuz seni kandırmışlar. Ben sağ elimi sol elimden ayırmayı bile beceremiyorum. Nasıl olur da senin gibi soylu bir Şamlıyı incelik ve zekadan yana eğitmeyi becerebilirim? Ama benim ev sahibi olarak görevim sana kentimizin güzel yerlerini göstermek olduğuna göre çıkıp dolaşalım" demiş. Sonra da onunla birlikte çıkıp onu önüne katarak inşasının ve bunun dayandığı bilimin hayranlık veren yanlarını Şam'da oturanlara anlatsın diye onu her yerden önce El-Ezer Camii'ni görmeye götürmüş. Ve yolda çiçekçiler çarşısından geçerlerken kokulu otlardan, karanfillerden, güllerden, fesleğenlerden, yaseminlerden, nane dallarından ve mercan köşklerden oluşan bir demet yaptırmış. Ve böylece ikisi birlikte camiye ulaşıp avluya girmişler ve oraya girerken çeşmeye karşı abdest almak üzere çömelmiş kişilerle hacetlerini görmek üzere su dökmekte olan başka kişileri görmüşler. Ve Kahireli adam Şamlı'ya, "Arkadaş, şu sıra sıra çömelmiş kişilere bir şaka yapman gerekse sen nasıl davranırdın bakalım" diye sormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 618. gece olunca demiş ki, arkadaş, şu sıra sıra çömelmiş kişilere bir şaka yapman gerekse sen nasıl davranırdın bakalım" diye sormuş. Öteki, Yapılacak şey besbelli. Bir dikenli süpürgeyle artlarına gelir ve süpürürken farkına varmamış gibi dikenleri kıçlarına batırırdım diye yanıt vermiş. Kahireli adam, bu yapılan arkadaş epeyce ağır ve kaba bir şaka ve böyle şakalar yapmak gerçekten zarif değil. Bense bak şöyle yapardım demiş ve bu sözleri izleyerek tatlı bir tavırla musluk başına çömelmiş bulunan kimselerin yanına yaklaşarak onlara izninizle efendim diyerek her birine bir çiçek ya da bir dal uzatmış. Bunların her biri şaşkınlık ve öfkesinin sınırında ona Allah evini yıksın ey pezevenk çocuğu biz burada şölende mi bulunuyoruz diye yanıt vermişler. Ve caminin avlusunda toplanmış bulunan herkes, söz konusu olan bu kimselerin kızgınlık ifade eden yüzlerini görünce gülmekten kırılmış. Ve Şamlı adam bu durumu gözleriyle görünce, Kahireli adama dönüp ona, ''Vallahi sen beni yendin ey alaycıların şeyhi!'' ve iğnenin deliğinden geçen Mısırlı kadar ince atasözüne hak verdirdin demiş. Sonra Şehrazat şu öyküyü de anlatmış. Kadın hilesi. Ey bahtı güzel şah, duydum ki kentler içinde bir kentte kocası sık sık uzak ya da yakın yerlere yolculuğa çıkan yüksek aileden bir genç kadın bedeninin isteğine artık dayanamamış ve yatıştırıcı bir merhem olarak sonunda zamane gençleri arasında benzeri olmayan bir genci seçmiş ve ikisi birlikte olağan dışı bir aşk yaşamışlar ve tam bir zevkle ve rahatlıkla yemek için ayağa kalkarak, yatmak için yiyerek ve çiftleşmek için yatarak birbirlerini karşılıklı doyurmuşlar ve böylece uzun bir zaman süresince yaşamışlar. Günün birinde bu genç beyaz sakallı tıpkı bir göleves bıçağı gibi iki yanlı ilişkiden zevk alan sapık bir şeyh tarafından rahatsız edilmiş. Genç yaşlı adamın beklentilerine yanıt vermek istemediği gibi onunla dövüşmeye başlamış. Yüzüne şiddetle yumruklar indirmiş ve o arada sakallarını da yolmuş. Şeyh de gidip kentin valisine uğradığı kötü işlemden ötürü şikayette bulunmuş. Vali de delikanlıyı yakalatıp hapse attırmış. İşler bu durumdayken genç kadın dostunun başına gelenleri öğrenmiş. Hapse atıldığını anlayınca da büyük bir keder duymuş ve dostunu kurtarmak için hemen bir tertip düşünmekte gecikmemiş. Ve en süslü giysi ve takılarıyla donanarak valinin konağına gitmiş. Huzura kabulünü dilemiş ve dilek salonuna alınmış. Ve o bükülgen haliyle yeryüzünde tüm başvuruları enine boyuna olumlu sonuca erdirecek kadar çekiciymiş. Ve böylece selamlar alınıp verildikten sonra valiye, ''Ey vali efendimiz, hapse attırdığın falan genç benim öz kardeşimdir ve bir alçak ve bir sefih olan şeyh ile şeyhin tanıkları tarafından iftiraya uğramıştır. Ben buraya onsuz evin bir harabeye dönüşeceği, ben de açlıktan öleceğim için özgür bırakılması bakımından ricada bulunmaya geldim.'' demiş. Valinin yüreği bu genç kadını gördüğü andan başlayarak onun uğrunda çırpınmaya başlayıp kadına tutulduğundan ona ''Kuşkusuz kardeşini özgür bırakmaya hazırım.'' Ama daha önce sen benim haremime gir. Divandaki işlerim bitince ben seni görmeye gelirim. Seninle bu meseleyi görüşürüz demiş. Ama kadın, valinin kendisinden ne istediğini anlayarak kendi kendine, ''Vallahi, ey zift sakallı, sen bana ancak balık kavağa çıkınca dokunabilirsin.'' demiş. Ama, ''Vali efendimiz, senin bizzat benim evime gelmen daha doğru olur. Orada bir yabancı olduğum, buradan daha rahatlıkla meseleyi görüşürüz.'' diye yanıt vermiş. Vali de sevincin sınırında ona, ''Senin evin nerede bulunuyor?'' diye sormuş. Kadın, ''Falan semtte ve seni ben akşam gün batarken orada bekleyeceğim.'' demiş. Ve valinin yanından çıkarak gidip kentin kadısını bulmuş. Yaşlı bir kişi olan kadının yanına girince ona, ''Ey kadı efendimiz!'' diye hitap etmiş. Kadı, ''Evet.'' deyince, ''Senden benim davama bakmanı rica ediyorum. Allah da bundan hoşnut olacaktır.'' demiş. Kadı, ''Şikayetin kimden?'' diye sorunca, ''Yalancı şahitleri sayesinde evimin tek desteği kardeşimi hapsettirmeyi başaran alçak bir şeyhten, kardeşimi bıraktırması için sizden vali nezdinde girişimde bulunmanızı rica etmeye geldim.'' diye eklemiş. Kadı, genç kadını görüp söylediklerini duyunca ona çılgınca aşık olmuş ve kendisine, ''Kuşkusuz kardeşinin meselesiyle uğraşacağım ama ilkin hareme gir de benim gelişimi bekle.'' O zaman meseleyi görüşürüz. Her şey de senin istediğin gibi olur demiş. Genç kadın kendi kendine, "Ah, pezevenk çocuğu, sen bana balık kavağı çıktığı zaman sahip olursun," demiş. Yüzüne karşı da, "Efendimiz, benim gidip seni, bizi kimsenin rahatsız etmeyeceği kendi evimde karşılamam daha doğru olur," diye yanıt vermiş. Kadı, "Evin nerede?" diye sorunca da, "Falan yerde. Seni hemen bu akşam güneş battıktan sonra orada bekliyorum," demiş. Ve kadının yanından çıkarak şahın vezirini bulmaya gitmiş. Vezirin huzuruna çıkınca kardeşi olduğunu söylediği delikanlının hapsedildiğini anlatmış ve onun özgür bırakılması için emir verilmesini kendisinden rica etmiş. Vezir de ona, "Bunda bir terslik görmüyorum ama bunu beklerken hareme gir de işi görüşmek üzere gelip seni orada bulayım," demiş. Genç kadın, "Başım üzerine yemin ederim ki efendimiz, ben çok utangacım ve de hareminizin yolunu bile bulacağımdan emin değilim. Ama benim evim bu türden konuşmalar için daha uygundur. Ben seni orada hemen bu akşam gün battıktan bir saat sonra bekleyeyim," demiş. Ve evinin bulunduğu yerin adresini ona bildirmiş ve ülkenin hükümdarını bulmak üzere onun yanından ayrılmış. Taht salonuna girince şah onun güzelliğine hayran olmuş ve kendi kendine, "Vallahi aç karnına sıcağı sıcağına yenecek ne güzel parça bu," diye düşünmüş ve ona şikayetin kimden sorusunu yöneltmiş. Genç kadın, "Şahımızın adaleti var oldukça kimseden korkum yok," demiş. Şah, "Tanrı tek adalet dağıtıcıdır. Ben senin için ne yapabilirim?" diye sormuş. Genç kadın, "Haksız yere hapse atılan kardeşimin kurtulması için buyruğunu dilemekteyim," demiş. Şah da, "O iş kolay. Git kızım, beni haremde bekle. Sana ne uygun geliyorsa yaparız," demiş. Genç kadın, "Bu durumda ey şah, benim seni evimde beklemem daha uygundur. Çünkü şahımız bilir ki bu tür işler için büyük bir hazırlık zorunludur. Hamamı hazırlamak, temizlik yapmak ve benzeri şeyler gibi. Bütün bunları ancak kendi evimde istediğim gibi yapabilirim. Ve de şahımın ayak bastığı yerde kalan iz saygın ve kutsaldır," demiş. Şah da, "Peki öyle olsun," diye yanıt vermiş. Ve ikisi de buluşulacak yer ve saat üzerinde anlaşmışlar. Genç kadın da saraydan çıkıp bir doğramacı bulmaya gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.